Ayrım 19. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 146. Daisy küçücük, dik ve sıcak karşısında oturuyordu ama Louis'e bakmıyordu bile. Güzel kokuyordu, çiğ çiğ renklerle ne güzel boyanmıştı. Kocaman da göğsü vardı ama koca Louis kızı çok fazla ciddi buluyordu. O insana tuhaf tuhaf şakalar yapan, örneğin kulağınıza doğru üfleyen, kulağınıza doğru sokulup o hemen anlayamadığımız açık saçık şeyleri fısıldayan daha bir fıkırdak kızlardan hoşlanırdı. Daisy heyecanlı ve ciddi görünüyordu. Mario ile savaşı konuşuyordu. Ne olacak yani diyor. Gerekirse dövüşürüz. Ne olacak? Staras, Daisy'nin karşısında sandalyesinde dimdik oturuyordu. Dikkatle dinler görünüyordu. Ama nezaket olsun diye öyle görünüyordu. Madem anlamıyordu söylenenleri. Koca Louis ondan hoşlanmaya başlamıştı. O kadar uslu uslu oturuyor, o kadar az kızıyordu ki Mario Daisy'ye kurnaz bir ifadeyle bakıyordu. Başını salladı. Hadi canım diyordu, hadi canım. Aklı yatmış görünmüyordu. Ben grevdense savaşı yeğlerim dedi Daisy. Sence savaş daha iyi değil mi yani? Şu dok işçilerinin grevine bir bak yeter. Ne pahalıya oturdu. Gördün değil mi hepimizi? Daisy dikkatle ve üzgün bir sesle konuşuyordu. Konuşurken başını yana eğiyordu. Savaş başlayınca grevlere paydos diye sertlikle devam etti. Herkes çalışır ister istemez. Ah ah, 17'de neler oldu görseydin. Çok küçüktün herhalde. Ben de küçüktüm ama bak hatırlıyorum. Cümbüştü cümbüş. Geceleri estaka kadar ateşleri seyrediyordun. Sonra o sokaklarda rastladığın heriflerin suratları adam nerede yaşadığını şaşırırdı. Heyecanlanıyordu insan. O Battery sokağında kuyruğa girenler, İngilizler vardı, Amerikalılar vardı, İtalyanlar, Almanlar vardı, hatta Hintliler bile vardı. Ya, anam neler toparlıyordu neler. Almanlar yoktu dedi Mario. Almanlarla savaşıyorduk o zaman. Sana Almanlar da vardı diyorum. Hem de üniformalı Almanlar. Kasketlerin üzerinde acayip bir şeyler vardı. Görmesem vardı demem, değil mi? Ama onlarla savaşıyorduk dedi Mario. Daisy omuz silkti. Anladık savaşıyorduk ama yukarıda kuzeyde. Bunlar yukarıdan gelmiyorlardı ki, denizden geliyorlardı alışveriş etmeye. İri kocaman bir kız geçiyordu. Tereyağı gibi, sapsarı, tombul bir kız. Ama o da fazla ciddi görünüyordu. Koca Louis, bunlar kentte oturdukları için böyle anlaşılan diye düşündü. İri sarışın kız Daisy'ye doğru eğildi, canı sıkkındı. Bana bak dedi, ben savaşı sevmiyorum anladın mı? Çünkü korkuyorum, ödüm bokuma karışıyor. Ağabeyim 14'te savaşa gitmiş, bir anlatsın istersen sana meraklıysan. Dinlemek ister misin ha? Senin amcanın koskoca çiftliğini yakmadılar değil mi? Ne biliyorsun ki sen? Teyze bir an şaşırdı. Sonra hemen toparlandı. Ya o halde grevleri seviyorsun öyle mi? Dedi. Mario iri sarışın kıza bakıyordu. Kız yanıt vermeden başını salladı ve yürüdü gitti. Çok da uzağa gitmeden masalardan birine oturdu ve mahzun yüzlü ufak tefek bir adama heyecanla bir şeyler anlatmaya başladı. Küçük adam ağzında bir saman çöpünü çiğneyip duruyordu. Sarışın Daisy'yi göstererek şaşılacak bir hızla konuşuyordu. Küçük adam yanıt vermiyordu. Saman çöpünü dişlerinin arasında evirip çevirerek gözleri yerde dinliyordu. Hatta dinler bile görünmüyordu. Mario, o kız Sedanlı diye anlattı. Neresi o diye sordu Daisy. Kuzeyde bir yer. Daisy omuz silkti. Ne halt etmeye gelip kafa ütülüyor öyleyse dedi. Kuzeyli ise alışkındır dövüşe. Koca Louis bütün gücüyle esnedi ve iri gözyaşları yanaklarından yuvarlandı. İçi sıkılıyordu ama mutluydu. Esnemeyi çok severdi. Mario kaçamak bir gözle ona baktı. Staras da esnedi. Mario koca Louis'i gösterdi. Bizim oğlan sıkıldı artık dedi. Ona bir şeyler yap da keyiflensin Daisy. Daisy koca Louis'e döndü, kolunu boynuna attı, artık çok fazla ciddi görünmüyordu. Sahi mi, sıkıldın mı koca bebek, yanında fıstık gibi bir kız oturup dururken? Koca Louis, zenciyi gördüğü an ona yanıt vermek için ağzını açmıştı. Zenci tezgahın önünde ayakta durmuş, bir bardaktaki sarı bir içki içiyordu. üzerinde yeşil bir giysi ve başında rengarenk kurdelesiyle kocaman bir hasır şapka vardı. "Bak sen," dedi Louis. Zenciye bakıyordu, mutluydu. Kız, "Ne oluyorsun?" diye sordu. Başını kızdan yana, sonra Strass'tan yana çevirdi ve onlara hayretle baktı. Onlarla beraber olduğu için utanmıştı. Daisy'nin kolundan kurtulmak için omuzlarını şöyle bir sarstı, sonra kalktı, sessiz adımlarla zenciye doğru yürüdü. Zenci içiyor ve koca Louis mutlulukla gülümsüyordu. Daisy ardından zehir gibi bir sesle, "Ne oluyor bu hayvana?" diye söylendi. "Sıktı artık." Ama koca Louis umursamadı bile. Mario ile Strass'tan kurtulmuştu. Sağ elini zincirin tepesine doğru kaldırdı ve sırtına, kürek kemiklerinin arasına müthiş bir yumruk indirdi. Zenci neredeyse boğuluyordu. Kıpkırmızı, öksürdü, hıçkırdı, tükürdü ve deli gibi bir öfkeyle dönüp Louis'e baktı. "Benim," dedi koca Louis. Zenci keskin bir sesle, "Oynattınız mı siz?" dedi. Koca Louis, "Benim işte, görmüyor musun?" diye tekrarladı. "Sizi tanımıyorum," dedi zenci. Koca Louis zenciye kederle baktı. "Unuttun mu? Dün beraber değil miydik? Sen yüzmüş de yeni çıkmıştın hani." Zenci öksürdü ve yeniden tükürdü. Strass ile Mario kalkmışlar, Louis'nin yanında dikilmişlerdi. Koca Louis öfkeyle, "Tir olup gitmeyecekler mi bunlar?" diye düşündü. Mario onu usulca kolundan çekti. "Hadi gel," dedi. "Görüyorsun, seni istemiyor işte." Koca Louis korkutucu bir sesle, "Ama o benim arabam," dedi. Zenci, "Alın şunu be," dedi. "Kaçta yatırıyorsunuz bunu?" Koca Louis zenciye bakıyor ve kendini çok bahtsız hissediyordu. Oydu işte, güzel hasır şapkasıyla ne güzel, ne keyifliydi gene. Neden sanki böyle sersem ve nankördü? "Sana şarap vermedim mi?" dedi Mario. "Hadi gel artık," diye tekrarladı. "Bu senin zencin değil. Hepsi birbirine benzer onların." Koca Louis yumruklarını sıktı, Mario'ya döndü. "Rahat bırak ulan beni," dedi. "Çekil şuradan." Mario bir adım geri çekildi. Ürkek bir sesle, "Bütün zenciler birbirine benzer," dedi. Daisy, "Mario," diye haykırdı. "Bırak şunu, hayvanın biri." Koca Louis saldıracakken kapı açıldı ve eşikte pembe giysisi ve renkli kurdeleli kocaman hasır şapkasıyla bir zenci daha göründü. Koca Louis'e ilgisizce baktı, dans eder gibi yürüyerek masaların arasından geçti, geldi, tezgaha yaslanıp durdu. Koca Louis gözlerini ovuşturdu, sonra iki zenciye ayrı ayrı baktı, gülmeye başladı. "İkisi bir gibi be," dedi. Mario yanaştı. "E gördün ya," dedi. Koca Louis utanmıştı. Ne Strass'tan hoşlanıyordu, ne Mario'dan. Ama şimdi kendini onlara karşı bir suç işlemiş hissediyordu. İkisini kollarından yakaladı. "Bunu benim araba benzettim," dedi. Zenci sırtını dönmüş içiyordu. Mario Strass'a baktı. Sonra ikisi birden Daisy'ye baktılar. Daisy ayaktaydı. Ellerini kalçalarına dayamış onları bekliyordu. Çok da keyifli görünmüyordu. Mario "Hmm," diye homurdandı. Strass "Hmm," diye homurdandı. Birden döndüler. Louis'i kollarından tutarak sürüklediler. "Gel senin araba arayalım." Sokaklara çıktı. Bomboştu. Lahana gibi bir şey kokuyordu. Çatıların üstünde yıldızlar parlıyordu. Koca Louis kederli. "Hepsi birbirine benzer," diye düşündü. "Çok var mı Marsilya'da?" "Çok var mı ne?" "Zenciler." Mario başını salladı. "Eh, az da sayılmaz," dedi. Koca Louis, "Dut gibiyim," diye düşündü. "Size yardım edeyim," dedi kaptan. "O da hizmetçiniz olayım biraz." Mario, koca Louis'i belinden sarılarak tutmuştu. Kaptan, kombinezonu askılarından tutuyordu. Bout kendini tutamayarak güldü. "Ters tutuyorsunuz ama," dedi. Mario, koca Louis'nin beline sımsıkı sarılmıştı. Kafasını midesine doğru vuruyordu. "Sen benim kardeşimsin be ha? Öyle değil mi Strass? Ha? Bu benim kardeşim değil mi? Biz birbirimizi seviyoruz be." Strass sessiz sedasız gülüyordu. Başı dönüyordu, dönüyordu. Dişleri pırıl pırıl parlıyordu. Korkulu rüyaydı bu. Kafası çığlıklarla ve kör edici ışıklarla gümbürdüyordu. Başka çığlıklara, başka ışıklara doğru yürüyordu. Gece onun peşini bırakmayacaklardı. Strass'ın gülüşü, inip çıkan esmer yüzü, Mario'nun küçük fare suratı kusmak istiyordu. Deniz Pierre'in midesinde inip çıkıyor, yükselip alçalıyordu. Arabını bir daha asla bulamayacağını iyi biliyordu. Mario itekliyordu, Staras çekiştiriyordu. Arap bir melekti, ben cehennemdeyim şimdi, söylendi. Arabım melekti be. Ve iki kocaman damla gözyaşı yanaklarından doğru süzüldü. Mario itiyor, Staras çekiyordu. Sokağın köşesini döndüler. Pierre gözlerini kapadı. Şimdi yalnızca kaldırımların üzerinde sokak lambasının parlayıp sönen ışığı ve denizin geminin bordasında fışkıran köpüklü hışıltısı vardı. Panjurlar kapalı, pencereler kapalı, oda toz ve formol kokuyordu. Adam pasaporta doğru eğilmişti. Mum kır saçlarını aydınlatıyor. Masanın üstüne başının kocaman gölgesini gönderiyor. Elektriği niye yakmıyor sanki? Gözleri kör olur bu gidişle. Philip boğazını temizledi. Kendini sessizlik ve yoklukta kaybolmuş hissediyordu. Orada varım ben. Nihayet varım. Sağlamım, kendimi kabul ettiriyorum. Kadın lokmayı yutamıyor. Boğazında gözyaşlarından bir yumruk tıkalı sanki. Öteki aptallaşmış, şaşkın, bana kaldırdığı el kuruyor, kupkuru oluyor. Benim böyle bir şey yapabileceğime asla inanmazdı. Orada yeniden doğdum ben. Ama burada, bu beni çoktan unutmuşa benzeyen, kır bıyıklı, kıvırcık kafalı ihtiyarın önündeyim. Burada, burada. Burada benim sağırlar ve körler arasındaki tek düze varoluşum burada ve ben gölge halinde eriyorum. Ve orada avizenin aydınlığında büfe ile berjerin arasında varım ben. Varım, kendimi kabul ettiriyorum. Ayağını yere vurdu. İhtiyar gözlerini kaldırıp baktı. Haşin, çipil ve yorgun miyop gözlerini. İspanya'da bulundunuz mu? Evet dedi Philip. 3 yıl önce. Pasaportunuzun süresi geçmiş. Yenilemek gerek. Philip sabırsızlıkla biliyorum dedi. Benim için mesele değil dedi ihtiyar. İspanyolca bilir misiniz? Ana dilim gibi. Kendinizi İspanyol olarak yutturabilirseniz şansınız varmış derim bu sapsarı saçlarla. Sarışın İspanyollar da vardır. İhtiyar omuz silkti. Ben bunu laf olsun diye pasaportu dikkatle karıştırıyordu. Ben buradayım. Şu sahtekar herifin önünde. Bu gerçeğe benzemiyordu. Bu sabahtan beri hiçbir şey gerçeğe benzemiyordu. Şu sahtekar herif de bir sahtekar herife benzemiyordu. Jandarmaya benziyordu daha çok. Siz bir jandarmaya benziyorsunuz dedi. İhtiyar yanıt vermedi. Philip'in birden rahatı kaçtı. Yokluk. Dünün o cam gibi saydam yokluğu geri gelmişti. Buraya o bakışların içinden gelip geçtiğim, o bir hamalın sırtında ince ince pırıldayan kocaman bir cam olduğum ve güneşin aydınlığı içinden gelip geçtiğim dünlerin yokluğu. Orada şu anda ben ölüm kadar donuk, kapkara ve belliyim. Kendi kendine soruyor şimdi. Nerede? Ne yapıyor? Beni birazcık düşünür mü acaba? Arar mı beni? Bu ihtiyar yeryüzünde benim bir kıymetli taş, bir mücevher gibi değerli olduğum bir köşenin bulunduğunu bilmiyor. Evet diye sordu Philip. İhtiyar ona bıkkın gözlerle baktı. Sizi Pito mu gönderdi? Üçüncü defadır aynı şeyi soruyorsunuz. Evet dedi Philip. Beni Pito gönderdi. İhtiyar iyi dedi. Genellikle bunu bedava yaparım ben. Ama sizin için 3.000 franga ancak. Philip yüzünü Pito'nun korkunç dudak büküşüyle buruşturdu. Umarım ki öyle olsun dedi. Sizden bedava iş istemem. İhtiyar alayla dudak büktü. Philip sesim bozuk çıkıyor diye düşünerek sinirlendi. Daha o doğuştan var olmuşa benzeyen küstahlığı, korkusuzluğu edinemedim. Hele ihtiyarlarla konuşurken, onlarla benim aramda karşılıkları ödenmemiş tokatların hesabı duruyor daha. Onlarla aynı çizgide teke tek konuşabilmek için bu hesabı sonuna dek görmem, kapamam gerek. Birden heyecanlanarak ama en sonuncusunun hesabını gördüm diye düşündü. O sonuncunun defteri kapandı. İşte. Sert bir hareketle elini cebine attı, cüzdanı aldı, 3.000'lik çıkardı, masanın üzerine koydu. İhtiyar, küçük budala dedi, şimdi ben bu parayı cebime atar ve senin işini yapmayı da reddederim. Philip adama korkuyla baktı ve paraları almak ister gibi bir hareket yaptı. İhtiyar kahkahayla güldü. Philip kekeliyordu, ben sandım ki. İhtiyar hala gülüyordu. Philip elini küskün bir tavırla çekti, sonra gülümsedi. İnsanları tanırım ben, dedi. Sizin böyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum. İhtiyar birden ciddileşti. Yüzünde kötü ama keyifli bir anlam vardı. İnsanları tanırsın ha, dedi. Ehe, insanları tanırmış. Ulan kıl kuyruk, kalkmış ömründe hiç görmediğin bir adama gelmişsin, cebinden banknotları çıkarıp masanın üstüne atmışsın, kurbanlık koyun gibi karşıma dikilmişsin. Bunun için adam öldürürler be. Hadi hadi, bırak da işimizi görelim. Şimdi ben senin 1.000 frangını keserim, bu da fikrinden caymayasın diye. Üstünü kağıtları almaya geldiğin zaman verirsin. Bir tokat daha. Hepsini, hepsini ödeteceğim. Gözlerine yaşlar hücum etti. Şimdi öfkelenmeyi hak etmişti ama duyduğu yalnızca aptalca bir şaşkınlıktı. Böylesine taş gibi olmayı nasıl başarabiliyorlardı? Hiçbir zaman güçsüz olduklarını görmemişti. Hep tetikteydiler. İlk yanlışınızda üzerinize atlıyor, sizi eziyorlardı. Ne yaptım ben ona? Oradakilere, mavi salondakilere. Ben de bu oyunu oynamasını öğreneceğim. Ama öğreneceğim. Analarını belleyeceğim onların. Ne zaman hazır olur? Yarın sabah. Ben daha çabuk olur sanıyordum. Ne? Dedi ihtiyar. Ya damgalar? Damgaları parmağımla yapıyorum sanıyordun herhalde ha? Hadi yallah git bakalım şimdi. Yarın sabah gelirsin. Senin kağıtları ancak yarın sabaha kadar oturursam tamamlayabilirim. Dışarıda gece, korkulu yaratıklarıyla iğrenç ve ılık gece. Arkanıza dönüp bakmaya cesaret edemediğiniz uzun, bitmek bilmeyen dakikalar boyunca ardınızda Saint-Ouen'in karanlık, insansız sokaklarında akseden ayak sesleri. Bu sokaklarda korkar insan. Philip renksiz bir sesle sordu. Saat kaçta geleyim? Kaçta istersen? Sabah 6'dan itibaren. Burada. Burada bir otel bulabilir miyim acaba? Saint-Ouen Caddesi'nde istediğinden alasını bulursun. Hadi şimdi git bakalım. Philip kararlı. Sabah tam 6'da burada olurum, dedi. Bavulunu aldı, kapıyı arkasından kapadı ve merdiveni indi. Gözyaşları 3. kat sahanlığına sessizce yuvarlandı. Mendil almayı unutmuştu. Peş peşe birkaç kez burnunu çekti, sonra gözlerini koluyla sildi. Ben korkak değilim. Yukarıdaki hayvan herif onu korkak sanıyordu. Hor gören, alay eden bakışları ardı sıra buralara kadar gelmişti. Bana bakıyorlar, hepsi. Philip son basamakları koşarak indi. Lütfen kapıyı kapayınız. Kapı ılık ve kuşkularla dolu bir yarı karanlığa açılıyordu. Philip bu bulaşık suyuna daldı. Ben korkak değilim. Böyle bir şey ancak o ihtiyar, iğrenç herif düşünebilir. Zaten artık o da düşünmüyordur, diye karar verdi kendi kendine. Beni düşünmüyordur, işe başlamıştır bile. Ardı sıra gelen bakışlar söndü. Philip adımlarını sıklaştırdı. Ne o Philip? Korkuyor musun yoksa? Hayır, korkmuyorum. Ama yapamam bunu. Yapamaz mısın? Yapamaz mısın Philip? Duvara sırtını dayamıştı. Pito göğsünü, gömleğinin üzerinden memelerinin uçlarını okşuyordu. Sonra ani bir hareketle doğruldu ve sağ elinin parmak uçlarıyla Philip'in ağzına bir tokat indirdi. Hadi çık git şimdi buradan. Güle güle Philip. Ben korkaklardan hoşlanmam. Sokak o gecelere özgü taş kesilmiş gölgelerle doluydu. Duvarlara yaslanmış, kıpırdamadan duran, bir şey söylemeden, sigara bile içmeden sizin önlerinden gelip geçişinizi, gecenin çamuruna bulanmış gözleriyle seyreden insanlar. Kalbi deli gibi çarpıyor ve her an koşmaya hazır, hızlı adımlarla yürüyordu. Bu suratla mı? Hadi canım sen de, sen korkan birisin. Görecekler, görecekler hepsi. O da görecek, ötekiler gibi. Bir gün adımı okuyacak. Bak sen, diyecek. Bir muhallebi çocuğu, bir ana kuzusu için hiç de fena sayılmaz hani. Sağında ölü gözü gibi bir ışık, bir otel. Garson kapıda duruyor. Şaşı gözleriyle bir yerlere bakıyordu. Acaba bana mı bakıyor? Philip adımlarını sıklaştırdı ama bir iki adım fazla atmıştı. Otelin kapısını geçti. Garson şimdi şaşı gözleriyle arkasından bakıyordu mutlaka. Artık geri dönemezdi. Şaşı garson ya da tepe gözlerin dövüşü ya da şöyle denebilir. Bir tepe gözün inanılmadık serüveni. Günün birinde şurada elmacık kemiklerinin üzerinde bir yerde bir kaşıntı duyuyor, aynaya bakıyor. Tek gözünün yanında ikinci bir göz, bir yeni göz çıkmış. Ne hayal kırıklığı, iki gözü bir anda aynı tempoyla hareket ettirmek hemen de olanaksızdır. Çünkü ilki yıllar yılı tek başına yaşamış, alışmış buna, kendi keyfine gitmek istiyor hep. Karşı kaldırımda bir otel daha var, tek katlı küçük bir otel. Concarneau Oteli. Oraya gidecek miyim? Ya belge sorarlarsa diye düşündü. Karşı kaldırıma geçmeye cesaret edemedi. Dümdüz yoluna devam etti. Yürek isterdi buna. Ama bu akşam bende yürek mürek yok. Kalmadı. İhtiyar boşalttı. Tüketti beni. Sonra kapının üzerindeki yazıya kahve, şarap, likör yazısına bakarak iki kadeh bir şey içmiş olsam diye düşündü. Kapıyı itti. Küçücük bir dükkandı bu. Çinko kaplı, tezgahla iki ufak masa, taban tahtaları insanın ayaklarının altına yapışıyordu. Patron kuşkuyla baktı. Philip, üstün başın fazla temiz diye düşünerek sinirlendi. Tezgaha yaklaşarak, bir şarap lütfen dedi. Patron, tıpa yerinde maden borulu bir mantar olan şişeyi eline aldı. Kadehi doldurmaya koyuldu. Philip, bavulun yanına yere bırakmıştı. Adamı tuhaf bir keyifle seyrediyordu. Maden borudan incecik bir sütün halinde şarap akıyordu. Sebzeleri sulayan havuz suyuna benziyordu. Philip bir yudum aldı. Pis bir şey herhalde bu diye düşündü. Hiç içmemişti şimdiye kadar bundan. Bozulmuş şaraba benzer bir yayvan tadı vardı. Boğazını kavurdu. Kadehi tezgaha bıraktı. Patron ona bakıyordu. Adamın sakin gözlerinde alaylı bir anlam var mıydı? Philip kadehi tekrar eline aldı ve ilgisiz bir tavırla dudaklarına götürdü. Genzi tutuşuyor, gözlerine yaşlar hücum ediyordu. İçkiyi bir dikişte içip bitirdi. Kadehi bıraktığı sırada kendini hafif ve biraz da keyifli hissediyordu. İşte çevreyi görmenin zamanı diye düşündü. 15 gün önce birden çevreyi gerçeğiyle görmeyi bilmediğini fark edivermişti. Şairim ben, bilim adamı gibi incelemeyi bilmiyorum. O günden beri fırsat bulduğu her yerde kafasının içinde çevresinin bir çeşit defterini tutmaya, örneğin Bitwit'inde gördüğü eşyanın hesabını tutup belleğinde bir sıraya koymaya başlamıştı. Çevreye bir göz gezdirdi. Yukarıda tezgahın arkasında en üst raftaki şişelerden başlayayım. 4 şişe Brie, 1 şişe Goudon, 2 şişe Noali, bir uzun testi de rom. 19. ayrımın sonu, sayfa 155.